Ayrım 26, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992. Can Yücel, sayfa 368. Biz de amatör sporcuyuz. Dünkü yazımda yeni hükümetin programında yer alan sanat ve kültüre ilişkin görüşlerini genelinden eleştirmeye çalışmıştım. Bugün de ayrıntılar üzerinde duracağım ve bir haftalık hükümetin bu alanda şimdiden giriştiği bazı uygulamalardan söz edeceğim. Dile getirilen amaçlar arasında dikkatimi ilk çeken şu madde oldu. Sanatçıların, düşünürlerin ve yazarların sosyal güvenceleri sağlanacaktır. Yetenekli sanatçı, yazar ve düşünürlerin yaşamlarını bu çalışmalarıyla sürdürebilmelerine devlet yardımcı olacaktır. Telif hakları sağlam kurallara bağlanırken vergi yönünden de kolaylıklar getirilecektir. Cumhuriyetin cicim yılları geçtikten sonra yönetimle sanatçı, düşünür ve yazarlar arasına giren soğukluğun giderilebileceği yolunda umut kapıları açan bu vaatlerin sanatçı ve yazar çevrelerinde sevinçle karşılandığına kuşku yok. Bülent Ecevit'in sanatla yazınla yoğrulmuş kişiliği de zaten böyle bir olumlu gelişmenin yumurta kapısında olduğunu muştulamaktaydı. Böylece sanat ve yazın erlerimiz kültür yaşamımızda önüne gelen devlet ve iş adamının saçmasına kurban giden üveyik kuşları olmaktan kurtulursa ne mutlu bize. Şu anda Türkiye Yazarlar Sendikası, Sanatçılar Birliği gibi sanatçı ve yazar takımının haklarını savunur kuruluşlara düşen ilk iş, hükümet programında dile getirilen bu vaatlerin nasıl yerine getirilebileceğine ilişkin somut önerilerle ortaya çıkmak ve binbir gaile içindeki yönetimin iyi niyetini somut uygulamalara doğru baskılamaktır. Bizler amelden çok kelama tutkunluğumuzdan ötürü ve bu yüzden de sık sık amel olduğumuz için bu gibi fırsatları kaçırmada yedi tula sahibiyizdir. Örneğin şu sıra belki de bizim arkadaşlar telif hakları yasasının yetersizliği yüzünden ne kadar telafat verdiğimizi derin istatistiklerle hesaplama telaşı içinde helak olurken, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, amatör sporcuların sosyal güvenceye kavuşturulacağını ve sayıları lisanslı olarak 100 bin civarında bulunan sporcuların sigortalı kapsamına alınacağını açıkladı. Yasa taslağı hazırlanmış ve konuyla ilgili geniş çalışmalar bütünlenmiş. Hiç kuşkunuz olmasın, bu işin böyle hızla haka başa getirilişinde girişimi ele alıveren amatör sporcu kuruluşlarının payı büyük. Yarın bizim savunucu kuruluşlarımız bu furyayı ve treni kaçırdıktan sonra sanatçı ve yazarlar adına akşam pazarına zorla yetişip "Yahu biz de amatör sporcu sayılırız, bize de sosyal güvence" diye aburu dökmeye başlarlarsa hiç şaşmam. Pek de haksız değiller. Üstelik bunca yıldır epe olmasa bile boşuna pala salladığımız için. Biliyorum şimdi "peki senin önerilerin ne" diye soruyu dayatacaksınız burnuma. Benim şu anda aklıma gelen öneri şu: bu siyasal ortamda ve hükümetin şu günkü yapısı içinde 141-142'nin kaldırılmasına olanak olmadığını ve hükümetçe sosyal güvence kalkanı ardına alınmamız kararlaştırıldığına göre, yukarıda adını okuya üfleye andığım maddeler ve benzerlerine karşı sanatçı ve yazar takımı için meslek kazası sigortası ihdasını öne sürüyorum. Bir başka önerim de şu: yeni hükümet belli ağzıyla kuş, uçkuruyla balık tutsa da enflasyonu bir çırpıda durduramayacak. Bir kamu iktisadi kuruluşu KİK olan Kikirik Seka'da kağıt fiyatlarını dünyada indiremeyecek. Kitaplar zaten ateş pahası. Millet yiyecek zeytin ekmek bulamıyor, kitabı nereden alacak? Okusa okusa ülkeyi bu duruma getirenlerin ervahına okuyabiliyor. Yayın evleri de sürümünü garantilemedikçe kitap basmaya yanaşmaz oldular. Bu yüzden yazarlar telif haklarını aslan ağzından koparmak şöyle dursun: kitaplarını bastıramıyorlar. Bastıramayacaklar ki emeklerinin karşılığını alsınlar. Bu durumda yönetimden beklediğimiz illerde, ilçelerde, bucaklarda üstüne ölü toprağa serpilmiş kitaplıkları canlandırarak, yenilerini açarak halkımızda okuma zevkini, kitap sevgisini geliştirmek üzere geniş bir atılıma girmesidir. Böyle bir atılım çerçevesinde her çıkan kitaptan en az 3000-4000 tane alınarak bu kitaplıklara dağıtılması hem yayın evlerini sıkıntıdan kurtaracak hem de yazarların kitaplarını bastırabilmelerini ve bu kitaplardan 5-10 kuruş kazanmalarını sağlayacaktır. Devletçe piyasaya şırıngalanacak bu canlılık, yayımlanan kitapların yayın maliyetini 5 aşağı 5 yukarı karşılayacağı için kitap fiyatlarındaki artış da önlenecektir. Böylece sürümdeki düşüş durdurabileceği gibi dar gelirli halk kesimleri arasında okuma alışkanlığının yayılmasına da el verilecektir. Olmadık duaya amin mi diyorum yoksa? Ne yapalım? Ben oldum olası amatör bir söz sporcusuyum ve kurbağa yarışlarında bir uzun atlama rekortmeniyim. 22 Ocak 1978 AP minaresinde CHP'li bir müezzin. Yarın siyasal yaşamımızın gariplikleri üzerine bir kitap yazan çıksa, eminim bu yeni hükümetin meclisin karşısına selefinin hazırladığı bütçeyle dikilişine ayrı bir fasıl ayıracaktır. Sen hem mahvettiler memleketi, bir enkaz teslim ettiler bize de, sonra da yıkmacı beraatını kaptığın gibi ellerinden dal o yıkıntının içine. Ayol bu MC'nin değil, IMF'nin bütçesiydi diyebilirsin ama onu da diyebilirsen. Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ise vaktimiz yoktu. Eski hükümetin sevk ettiği bütçeyi esas almak zorunda kaldık. Bütçe Karma Komisyonu'nda yapılacak girişimlerle hükümetimizin politikası doğrultusunda değişmeler yapacağız diyor. Derken girişiyor eski hükümetin ekonomi politikasına, veriyor veriştiriyor. Acayip bir iş, çocuk oyuncağı. Sıkıştırmışın apış arana iğreti bir sopa, atçılık oynuyorsun. Öbür elinde de bir çakı, bindiğin sopayı yontuyorsun. Sopanın asıl süvarileri AP'liler dikiliyor o zaman karşına. Madem beğenmiyorsun, niye biniyorsun bizim ata? Kendine başka bir sopa keseydin diyorlar. CHP'li seyisler de tedirgin. Örneğin Kılıçoğlu, beğenmediğiniz eski hükümetin bütçesiyle millete ne vereceksiniz? Bunu bilemiyor ve yadırgıyoruz diye koyuyor çiviyi. Üstelik sen bir yanlışı batılı esas aldıktan sonra komisyonda doğru doğrultuda getireceğin değişikliklere neyi değiştirebilirsin ki? Kılıçdaroğlu da bu noktaya parmak basıyor. Türkiye'de bir iktidar değişikliği oldu. İktidarın değişmesi ise bir görüş ve felsefe getirmesi demektir diyerek demokratik düzen içinde bütçe denen nesnenin temel anlamına ve işlevine değiniyor. Bambaşka bir görüş ve felsefeyle hazırlanmış bu bütçe bizim hükümetimizce nasıl uygulanabilir diye soruyor. Haklı. Bütçe mahalle baklanının veresiye defteri değil ki üzerinde bir iki kalem oynatarak vaziyeti idare edesin. Ne de sütçü Mehmet'in çetelesi. Bütçe bir iktidarın bel kemiğidir, ana tercihlerinin dökümüdür. Millete ne vereceğinin, milletten ne istediğinin bildirgesidir. Millet ona bakarak başarılı mısın, başarısız mısın ona hüküm verecek. Getireceğin hizmet ne, bana koştuğun yükümlülükler ne, bana yarar mısın, yaramaz mısın? Hep o bütçeye gözünü dikerek kestirecek, ölçecek, biçecek. Üstüne üstlük CHP öyle rastgele bir iktidar kapkaççısı da değil. Yıllardır düzenin bozukluğundan söz ediyor, sosyal adaletten dem vuruyor. Şimdi sen nasıl olur da halkın tüyünü tüsünü yoluyorlar dediğin bezirganların endazesiyle halkın çıkarlarını, gereksinmelerini hesaplamaya kalkarsın? Onların kantarı başka, senin kantarın başka değil mi? Yoksa nerede kalırdı senin halkçılığın? Kusura bakmayın, aceleye geldi bu diyorsun, geçici bu diyorsun. Peki öyleyse niye geçici bir bütçe getirip planlı programlı o asıl ve gönlüne göre bütçeyi hazırlamak için soluk payı kazanmayı denemedin? Acele işe şeytan karıştığını ben de biliyorum, sen de. Ama ya bu işe önceden karışmışsa şeytan, yani IMF ve o yüzden aceleye gelmişse bu bütçe, ona ne buyurulur? Ecevit'e ben acele vit diyorsam boşuna demiyorum. 27 Ocak 1978 Gayret yine dayıya düştü. Hani Ali dayı hünkârın ulağına, söyle padişaha, benim bilmem neme güvenip harp açmasın küffara bir daha demiş ya, hor dünya ülkelerinde de ikide bir batağa saplanan ekonomiyi kurtarma ayağıyla tasarruf nöbetine sürülen işçi sınıfı, ocağına düşen sosyal demokrat aracılara, git lan işine, patronlar hayalarında fındık kırarken bana mı danıştılar ki, şimdi başları sıkıştıklarında benden medet umuyorlar diye dayamıyorsa cevabı, bir nedeni var bunun elbet. Bolluk dönemlerinde işçinin önüne yenir yutulur cinsinden dünyalık bir pay atmışlar da ondan. Yardım istemeye biraz yüzleri var yani. Gönlünden kopmasa da bağıra çağıra da olsa işçi kemerini sıkmaya razı geliyor bir eyyam. İleride acısını çıkarırım diye bunun. Sosyal demokratların has partilerine, öz örgütlerine kaymasını önlemek, uyanıp dapturu gelmesini geciktirmek. Eskiden böyle miydi ya? Alnınıza piştovu dayarlar, zorla soyarlardı. Şimdi bakın gönül hoşluğuyla ve de demokratik yollardan soyuyorlar sizi gibisine, sendikasıyla, sandukasıyla öyle bir iyi ayarlanmış ki bu gönüllü soygun, bu gönüllü fedakarlık. Şimdi bizim Halil Tunç da aynı makamdan almaya yelteniyor. Toplu sözleşme müdahale istemeyen bir düzen olarak kaldığı sürece, işçi hareketi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunların halledilmesi yolunda üzerine düşen görevi seve seve yerine getirecekse, görev gönüllü fedakarlık olacaktır. Hiçbir zaman kanun zorlamasıyla ya da başka yollarla böyle bir fedakarlık istenmemelidir. Fedakarlık toplumun bütün kesimlerinden istenmelidir. Hep işçiden fedakarlık istendi şimdiye kadar. İşçi belki yapması gereken fedakarlığı yapmadı. Ama ümit ediyoruz ki hükümete duyduğumuz güven devam ettiği sürece işçi hareketi gönüllü fedakarlığa razı olacak ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunların üstesinden gelmek için gerekli katkıyı seve seve yerine getirecektir, diyor Ecevit'e. Karısı feda hasta köylünün, borç morç bin meşakkatle inmişler şehre. Neden sonra muayeneye girdiklerinde doktor kocayı kovalamış dışarı, kadına da soyun yat oraya demiş. Kadın sessizce çıkmış dışarı, kocasına danışmış olacak ki hemen dönmüş geriye doktora. Utanayım, önce sen soyun doktor demiş. Halil Tunç'un başı kadıncağızdan daha darda, daha sıkıda ki herhal kocasına işçi sınıfına bile danışmadan hemencecik soyunmaya başlıyor. Giriştik madem bir fıkra daha anlatayım. Falih Rıfkı'dan dinlediydim. Köy enstitülerinin anlı şanlı devri. Hasanoğlan'ı görmeye gidiyor kodamanlar, hava yağmur. Yolda bir köylünün yanında arabayla zırt diye geçmişler. Köylü Hasanoğlan'ın o zamanki cin fikirli muhtarı. El edecek olmuş bunlara. İlerisi batak yolun durun diye. Durur mu hiç devletliler? İleride de ama batağa saplanmışlar. Çıkaramıyorlar arabayı balçıktan. Farımışlar. Yarım saat öteden salına salına gelen muhtarı görünce gel hemşerim bir omuz ver de çıkaralım arabayı şuradan diye çığırışmışlar. Muhtar da vatandaşı dinlemez yanından zırt diye geçersiniz. Böyle çamura saplanırsınız işte deyip geçmiş yanlarından. O temsil işte başımızdaki egemenler har vurup harman savururken bu fukara memleketin köylüsüne işçisine mi danıştılar? Halin ne diye? Sordular mı ki şimdi batağa saplandıklarında omuz verelim biz onlara. DÇM'leri, deveye çevrilir mevduatı hopur hopur yutarken iyiydi değil mi? Dipnot, 1967 yılında başlayan dövize çevrilebilir mevduat, DÇM uygulaması. Devletin döviz ve iç tasarruf açıklarının giderilmesi için yurt dışındaki Türk işçilerinin hesaplarının Türkiye'ye kaydırılmasını amaçlayan bu uygulama kısa sürede zenginlere kredi vermeye dönüşmüştür. Yayıncının notu. Millet somununa çamur köftesini katık ederken Allah rızası için dönüp bir baktılar mı ki gerilerine? Ülkemizin içinde anladık. Anladık ama onlar hala sımsıcacık Mercedeslerinin içinde keyif çatıyorlar. Falih Rıfkılar gibi bile değil, inmiyorlar aşağı. Bekliyorlar köyün kavalcısı Ecevit'in sesine toplaşsın da, çamurdan adamlar omuz versinler de, kurtulsun bu dinine yandığımın Amerikan arabası. Ve beyler de bastıkları gibi gaza pır diye uçsunlar nurlu ufuklarına. Öyle yağma yok kardeşler. Önce bir anlayalım, görelim icraatını, gidişatını. Bakalım domuzdan yana mı, bizden yana mı Ecevit? Anladık ki bizden yana, o zaman soyunuruz hepten, desteğe de güreşiriz başa da. Ama bu Amerikan arabasını bataktan kurtarmak içinse oturduğu ve okuduğu makam, Mehmet der ki, ben bu makamdan anlamam. 28 Ocak 1978 Celpname. İçinde yaşadığımız düzene yakıştırılan açık rejim nitelemesi, bu düzenin ticaret açığı, genel ödemeler açığı, bütçe açığı gibi olumsuz bazı parasal ve ekonomik özelliklerinden öte bir anlam taşıyorsa, elbet son günlerde bütçe karma komisyonunda yapılan tartışmalar sırasında sert bir açık eksiltmeye uğratıldı. Yeni Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in bilinmelidir ki devletin haber alma ve değerlendirme örgütlerine demokratik hukuk devletinin ve açık rejimin gereği olan nitelikler kazandırılacaktır. Söylenen çok uyarıcı sözleri büyük bir önem ve özenle dikkate alacağız diyerek hükümet adına bu konuda bir güvence verme gereksinmesini duyuşu da sorunun yıllardır ve kamuoyundaki onca tepkiye karşın sürdürülen kırmızılı ve ikili ay tutulmasından kurtulmak üzere olduğunu muştulayan bir belirtiydi. Nitekim basında da bu gizli kapaklı işlerin methal darları tarafından yapılan şecaat arz edici açıklamalar birer ikişer yayımlanmaya başlandı. Bu çamaşır günü ve döneminin yeni hükümetin kurulmasıyla tırmanışa geçen suikast olaylarının ardında meslek erbabı kimselerin ve mihrakların bulunduğu yolundaki kuşkuların büsbütün alevlendiği, içinde yaşadığımız şu acayip günlere rastlayışı boşuna değil elbet. İktidar olma kararlılığında asayiş sorununun çözümüne ölüm kalım önemi tanıyan yeni hükümetin, 10 yıldır geçer akçe olan hükümet modeline payandalık eden karışık ismi fail bazı haber ve kan alıcı örgütlerin hangi nedenle ve hangi akıl ve çıkara hizmet eder olursa olsunlar, böyle ölümcül bir dönemeçte ayağına köstek oluşuna eyvallah diyeceğini beklemiyorduk zaten. Sola karşı barışçı ve demokratik yöntemlerle elden geldiğince masonik olmayan bir duvar örmeyi amaçlayan Ecevit takımı, solu eski yıkık duvarın dibinde kurşuna dizme özlemiyle yola düşen milli cihat ve emanetçilerle kafa ve silah barıştıramazdı ki. Lakin son azgın olayların parıltısında, bu sorun ince elendiğinde görünen odur ki, kontur gerilla filan değil, kontur sol. Yeni hükümeti ya bir başarısızlığı sineye çekip yumuşama ya da eski CHP geleneğince hem sola hem sağa aynı anda girişerek demokratik sıfatından soyundurucu bir telaşı üstlenme seçeneği karşısında bırakma kararındadır. Demem odur ki önümüzdeki günlerin neler getireceği şimdiden kestirilemese bile şu anda bu hükümet hanidir milletin başına bela olmuş ve emniyet adına emniyetsizlik getiren resmi ve yarı resmi mihrak ve örgütlerle birbirine hırlamacasına karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. Öyleyse yarından tezi yok yurdumuzda tüm demokratik örgütler, barosundan Türk Hukuk Kurumu'na dek sendikalarıyla, dernekleriyle, birlikleriyle, partileriyle toplaşıp toparlanıp, yurt dışındaki helal süt emmiş hukukçulara da çağrı yollayarak geriye dönük bir hesaplaşma akımını başlatmalıdır. Böylece oluşturulacak bir yargı platformunda milli emanetçilerin marifetleri, zehir zakkum tanıklıklar ve dosyalarda deşilmeyi bekleyen belgelerle kamuoyuna olanca vahametiyle açıklanmalıdır ki, bugünkü hükümet yarın soldan büsbütün çark etse bile olup bitenler tarihin defteri kebirine böylece geçirilmiş olsun. Bu yargı platformunda geçmiş nanelerin sorumluları ve sanıkları da hesap vermeye çağrılacaktır elbet. Gelsinler ve sıkıysa kendilerini temize çıkarsınlar. Bu yazı o kasap ve celep beylere çıkarılmış ilk celpnamedir. 29 Ocak 1978. Hapı yuttuk mu dersin? Adanalı Takip Tabancı der ki, Ecevit hükümeti komplekse kapılmadan IMF ile anlaşma imzalamalıdır. Hap demiyorum çünkü hapı yuttuk dersiniz. Onun için tablet sözcüğünü kullanıyorum. IMF'nin önerileri bir tablettir. Acı da olsa bu tableti içmek zorundayız. Ziya Müezzinoğlu ise bu acı tablete tabla teslim değil. IMF ile pazarlığa oturmadan yapacağımız işler var der. Ola ki bundan meramı daha önce bazı yabancı bankaları tava getirip vadesi gelmiş DCM borçlarından ucuzuna kurtulmak, böylece sırtını pekleştirdikten sonra orta ve uzun vadeli krediler için IMF ile koşul koşusuna girişmek. Lakin son bir habere göre Ankara'ya İskandil'le gelmiş olan Alman bankacılar IMF ile anlaşmaya varılamaması halinde kendilerinin bir şey yapamayacağını kesin kes bildirmişler. Öyleyse Maliye Bakanımız darboğazdan çıkabilmek için IMF zorlamalarının dışında bir takım ekonomik ve parasal önlemlere bel bağlıyor. İpekçi ile yaptığı konuşmadan bu önlemlerin ihracatı arttırma ve yabancı ülkelerdeki işçilerimizin tasarruflarını yurda çekme yönünde yoğunlaştığı anlaşılıyor. Oysa bu iki kurtuluş kapısı da öyle ha deyince aralanır kapılardan değil. Öte yandan dış politikada verilebilecek ödünlerin çapı da bütün hacet kapılarını bir anda ardına açacak kadar büyük olmasa gerek. Ama Devlet Bakanı Hikmet Çetin kaba bir hesapla Türkiye'nin ödeme ivediliği kazanmış borçlarını şöyle dökümlüyor. 1 milyar dolayında DCM, 250 milyon dolar kadar petrolden kalan borç, 350-400 milyon dolar kadar vadesi gelip ödenmeyen borçlar. Buna karşılık kabul kredisi şeklinde gelen 700-750 milyon dolar var. Tabii benim bilemediğim milli savunmanın belki bir takım ödenmeyen başka dış ödemeleri de olabilir. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde ve Türkiye'nin 1978 ithalat gereksinmesinin karşılanması, ekonominin normal rayında yürüyebilmesi için gereken döviz taleplerini eklediğimiz takdirde sanıyorum 4 milyar doları aşan bir dış ödeme ortaya çıkıyor. Buna siz kendiliğinizden %45'i bulmuş enflasyon oranıyla doğacak şişmeyi de katarsanız vaziyetin fecaati ayan beyan oluyor. Siz bu sıkıdan Türkiye'yi kurtarma ayağıyla IMF'nin dayattığı önerilere, ister tabancının deyimiyle tablet, ister daha bir şirin yaraştırmayla güllaç deyin. Milletçe bizim üç vadede esaslı bir kazık yiyeceğimiz aşikar. Ecevit Küçük Kurultay'daki söyleminde sol partiler zaten hep böyle sıkışık durumlarda iktidara gelir diyor. Haklı. Çünkü onun bellediği anlamdaki sol partiler bir oturağını tutucuların öbür oturağını da tatlı su solcularının oluşturdukları tahtırevalli siyasası içinde. Kapitalizmin tahret hizmetini görmek üzere hükümete gelirler. Yine de emekçilerin örgütlü gücü karşısında yoksunlara, yoksullara, koştukları ekonomik sıkıntılara karşılık bazı sosyal ve ekonomik haklar tanımayı boşlamazlar. İki alıyorlarsa bir verirler en azından. Kıyamet kopar yoksa. Sonra da sendikalar kanalıyla emekçiler arasında kazanmış oldukları sevecenliği seferber ederek açık açık konuşur, yaşanacak darlığın ayrıcalı toplum kesimlerine de uzanır, genel bir darlık olacağını gösteren güvenceler verirler. Oysa yeni hükümetimiz MC bütçesini benimsemekten başlayarak kısa erimde bazı demokratik ve sendikal hakların ötesinde emekçilerimize elle tutulur ödünler vermekten kaçınmaktadır. Örneğin vergi sorunu. İşçi ve memurlar bizde milli gelirin %32'sini alıyor. Buna karşılık tüm gelir vergisinin %64'ünü ödüyor. Milli gelirin %47'sini paylaşan sermaye ve serbest meslek sahipleri ise toplam vergilerin ancak %35'ini veriyor. Milli gelirin %21'inin aktığı tarım kesiminden çıkan vergi ise sadece %1. 1978 bütçesinde bu haksızlığı giderecek bir atılım var mı? Yok. Peki sosyal haklar? Sağlık hizmetlerinde bir artış var mı? Yok. Ya eğitim? İlkokullarda parasız kitap dağıtımı sevindiriyor bize ama o kadarla kalıyor bu iş. Bebelerin beslenmesi ne olacak? Sütten geçtik, tarhana nerede? Hani en az geçim indirimi en az ücret düzeyine çıkarılacaktı. Yakacak zammı vergilendirile dursun, memurların katsayı artışı güme getiriliyor. Bu ödünlerden yoksun kılınan dar gelirliler ki istediği kadar bankanlar ağızlarında gevelesinler, tepemize indi inecek %20'lik devalüasyonun keşişlemesiyle büsbütün azacak olan enflasyon ayazında titreşmeye mahkumlar. Bir Allah kulu çıkıp da onlara sade siz değil, tabancı da örselenecek bu arada demiyor. Bu sefer de biz apı yuttuk biliyoruz. Ama tek avuntumuz bu numaraları gayri yutmuyoruz. 31 Ocak 1978. 26. ayrımın sonu. Sayfa 380.